Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Mayıs Pazartesi. Yıl 2018, ay 5, gün 141, Hızır 16.
1439 Hicri Ramazan 6, 1434 Rumi Mayıs 8, İstanbul için iftar vakti 20:27.
Güneşin Cevza yani İkizler Burcu'na girmesi.
Ülker fırtınası.
Günün sözü. Hukukla medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Faik Rıfkı Atay.
Günün malumatı. Güneş İkizler Cevza burcunda. 21 Mayıs 21 Haziran. Mayıs'ın 21. günü Güneş İkizler burcuna girmekle baharın 3. ayı başlar. Bu ay 31 gün sürdükten sonra Haziran'ın 20. günü sona erecektir.
İkizler burcunda doğanlar. 21 Mayıs 21 Haziran. İkizler burçların üçüncü işaretidir. Bu burçta doğanlar genellikle zeki, çabuk değişen, elleri her işe yatan, eğilir bükülür kişilerdir. Bazen de sanat meraklısı görülürler. Hareketli bir kafa yapıları vardır, ani kararlar verirler ve umulmadık yerlerde karşınıza çıkarlar. Devamı yarın.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışta Meninas'tan Aquarela do Brasil diye bir parça, bir potpuri çaldık, çok iyi tanınan bir parça. Bunu şey için, Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı için çaldık. Konu Brezilya'dan, ama ona geçmeden bir ufak düzeltme yapayım. 21 Mayıs Pazartesi günkü açık saat marif takvimini okurken günün sözünde hukukla medeniyet ve kültürler arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar, yani mahvolurlar aslında diyen kişi Faik Rıfkı Atay değil, Falih Rıfkı Atay olacaktı. Ama hata bu sefer benim değil, çok nadiren de olsa benim dışımda da hata yapanlar olabiliyor bu saatli marif takvimi. Evet, onu düzeltelim. Şimdi neden çaldık Aquarela do Brasil, onu şimdi dinleyelim.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
İlk kadın yargıç. Adı Lea Campos. Brezilyalı, Minas Gerais'te güzellik kraliçesi seçildi ve o Avrupa ve Amerika'nın değişik futbol sahalarında hakemlik görevi yapmış olan ilk kadın. Bu unvanı 4 yıllık kurs ve sınavların ardından diploma falan her şeyle birlikte elde etti. Ama münasebetsiz varlığına öfkelenen maço seyircilerin ıslıkları onun çaldığı düdüklerin sesini hala bastırıyor. Hakem her zaman erkekti. Hiçbir zaman kadın olmadı. Lea emirlerine itaat etmeye ve verdiği cezalara boyun eğmeye mecbur 22 erkeğin önünde sahaların en üst yönetim kademesine ulaşınca erkek tekeli kırıldı. Kutsala saygısızlığı ilk ihbar edenler Brezilya futbolunun bazı yöneticileri oldu. Kimisi istifalarıyla tehdit ederken diğerleri kadının erkeğe göre daha aşağı kemik yapısının böylesine zor bir görevin üstesinden gelmesini engellediğini kanıtlayan bilimselliği şüpheli kaynaklara başvurdular.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1703'te bugün Daniel Defoe, Britanya'nın, İngilizlerin en büyük yazarlarından bir tanesi, Robinson Crusoe'nun da yazarı, halkı isyana teşvikten mahkum olmuş.
301.
Yani, 301, evet. İngilizlerin ahlakını bozmak ve İngilizleri isyana teşvik etmek herhalde İngiltere'de geçerli olan, çok uzun zamandır geçerli olan common law, geleneksel hukuk. Kanada'da da hala bazı yerlerinde ve İngiltere'de bu sedition and seditious libel dedikleri şey, yani konuşma yapmak, örgütlemek, yani yerleşik düzene karşı bir ayaklanmayı teşvik edecek nitelikte bir şey olursa suçlanıyorsun. 301 filan, başka her yerde kanunların maddesi değişiyor. bu yazılı yapılmışsa bu, o zaman da yani sadece sedition değil, aynı zamanda seditious libel, iftira da oluyor. Halk, yani iftira yoluyla anlaşılan halkı isyana teşvik oluyor. Yani yazmak ya da çizmek şeklinde bir form alabiliyor. Durum bu. 1871'de Fransız askerleri, Fransız ordusu Paris Komünü basmış ve ele geçirmiş. Pek çok insanı da sokaktaki çarpışmalardan sonra kanlı hafta diye adlandırılan haftanın sonunda komünarlardan, Paris Komünü'nün üyelerinden, oradaki devrimcilerden 20 bini öldürülmüş, 38 bini de tutuklanmış bir kampanyasıyla sonuçlanıyor. Tarihte bugünümüzde böyle. Bugün de bugüne bakacak olursak eğer, şimdi öncelikle yani sayısız derecede yeni şey haber var. İklimle ve çevreyle, fakat onlara geçmeden gündelik haberleri de birazcık şey yapalım ki aksi takdirde oraya hiçbir zaman dönemeyebiliriz. Çok sayıda yeni yapılan pek çok araştırma artık çağdaş medeniyetin, çağdaş değil de insanlığın kurduğu medeniyetin sonuna geldiğimizi ve akıllanmadığını insanların gösteren yepyeni araştırmalarla dolu. Hafta sonunda, yani son 4 gün içinde önümüze gelen 4 büyük araştırma var. Her konuda, çevre, iklim, yıkımları, onlara döneriz. Şimdi geçen haftanın sonundan bazı şeylere geçelim. Filistinlilerin sayısı 65'e yükselmiş vaziyette ölenlerin. En önemlisi o, elçilik protestosunda İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı. Ya sadece elçilik protestosu değil tabi, büyük felaket diye, nakba diye adlandırılan büyük felaket sonunda 800 bine yakın Filistinli'nin geleneksel olarak oturdukları topraklarda, binlerce yıldır bir çeşitli medeniyetler altında oturduğu topraklardan zorla sürülmesini protesto ediyorlar. Aynı zamanda da Kudüs'te tarihi başkent, 3 dinin de merkezi sayılan Kudüs'ün Tel Aviv'in, yani daha Tel Aviv yerine Kudüs'ün başkenti ilan edilmesini de protesto ediyorlardı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsrail saldırılarında yaralanan 3 Filistinli daha bugün dün hayatını kaybetti. Böylece 3 kişi, 21 yaşındaki Ahmet El Ebu Semra, 20 yaşındaki Muhammed Müezzin Uleyyan ve 58 yaşındaki Muin Abdülhamid Es-Sai ölmüşler. Böylece 65'e ulaştı. Bu sayının artması da bekleniyor çünkü aynı zamanda bitkisel hayata girmiş olan, cuma günü söyledik, 50'nin üzerinde Filistinli olduğunu bu çatışmalarda atılan bombalarda ve özel silahlarda söylemiştik. Bu arada Birleşmiş Milletler de kınadı, İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınadı ve Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma kurulmasını kabul etti. Son 7 haftada 111 Filistinli gösterici öldürüldü. Bu 111'di sayı, şimdi 114 oldu. Tabii bu şeyle beraber, son sayıyla beraber, aynı zamanda da 3000'in üzerindeydi. Toplamda 12.000'den fazla Filistinli'nin de yaralanmış oluyor bu 7 haftalık durumda.
Evet. Aynı zamanda düzenlenen bir toplantı da vardı. İslam ülkeleri bir araya geldiler. Ne yapabileceklerine dair konuşabilmek için İsrail konusunda, Filistin konusunda. Bu konuyla alakalı haberler de var ama bir diğer tarafta buradan çıkan sonuç bildirgesinde Birleşmiş Milletler'e barış gücü askerlerinin İsrail'e sevk etmesi, Gazze'yi bu sınıra sevk etmesi istenmişti.
İstanbul'da yapılan bu toplantı.
Evet,
değil mi?
Evet. Birleşmiş Milletler'e böyle bir önem biçilmişti, fakat bundan yaklaşık 4 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen iftar programında Birleşmiş Milletler'in bitmiş olduğunu, tükenmiş olduğunu ve çökmüş olduğunu açıklamıştı. Bu bitip tükenmiş olma açıklamasından 2 gün sonra Birleşmiş Milletler'den askeri güç sınıra koyulması istendi.
Burada acayip bir çelişki var, evet. Bir dağınıklık olduğu şey var. Hiç şüphesiz doğru bu. Öte yandan Gazze'de de büyük bir umutsuzluk hakim. Kanlı protestoların ardından abluka devam ediyor. Yeryüzünün Baruch Kimmerling'in de söylediği gibi İsrail'in ünlü sosyologlarından yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük toplama kampından bahsediyoruz. Açık hava hapishanesi kelimesi bile yetmiyor. Bu Baruch Kimmerling'in söylediği daha doğru. Felaket bir durum var ve görüntüler hakikaten Sodom gibi, yani Sodom ve Gomorra gibi anlaşılamayacak kadar. Ortalık yanan lastikler, alevler filan, bütün şeyler kapalı, kapılar kapalı. Ve felaket bir durum var. Geçici olarak Mısır'dan açılış var ama pek bir işe yaramaz. Bu arada da Işıl Özgentürk'te Cumhuriyet Gazetesi'nde Acının Adı Filistin diye güzel bir yazı yazmıştı. Ve Ana'nın Çocukları diye yıllar önce bir film izlemiş, onu anlatıyor. Arna çılgın, anarşist, mücadeleci, inatçı, neşeli, enerjisinden, gencinden, yaşlısına, herkese ele geçiren, herkese umut veren bir kadın. 1968'de üniversite öğrencisiymiş. Yahudi ve Komünist Parti üyesi, Tel Aviv'de yaşıyor ama Filistinlere adamış kendisini. Belgeseli de Arna'nın oğlu Giuliano Merhamis çekmiş. 8 yıllık bir zaman diliminde. Yani film, mülteci kampının ortasındaki çocuk merkezinde tiyatro yapmaya çalışan, resim, müzik yapan Filistinli 7-8 çocuğun gündelik yaşamları. Ama yani ilk kez eline fırça aldığında yıkılan evinin resmini yapan çocuklar, sonra bunlar büyüyor. Arna kanser ama çocuklarının son isteğini yerine getiriyor. Oğluna yaslanarak hastaneden çıkıp Cenin'e gidiyor, çocuklarına ve onlarla vedalaşıyor. 6 yıl sonra Cenin kampı yerle bir. Sonunda da çocukların bir kısmı terörist oluyor. Arna'nın oğlunun Cenin'e gelmesinden bir ay sonra Ahmet bir İsrail kurşunuyla vuruluyor. Ve yani açıkça söylemem gerekirse ben bu filmi tam anlatamadım diyor Özgentürk. O mutluluk ve ölüm anlarını anlatamadım. Özgürlük şarkıları söyleyen çocukların yanı başında dolaşan ölümün yüzünü anlatamadım. En iyisi siz filmi internetten indirip izleyin diyor. Ve bir de not koymuş. Arna'nın belgeselci oğlu bir başka Filistin belgeseli çekerken de öldürülmüş. Hayat böyle bir şey. Bir İsrail meselesi böyleydi. Filistin-İsrail meselesi. Bir büyük düğün vardı. Hafta sonunda izledin mi? İlginç aslında.
Evet, biraz bakabildim.
Meghan Markle'ın düğünü.
Evet.
Çok değişik aslında.
Evlendiği kişi de ilginç bir karaktere benziyor. O şekilde.
Prens Charles mı?
Prens Harry.
Prens Harry mi? Hı-hı. Evet. Yani siyahi olması son derece ilginç.
Siyah mıymış?
Evet.
Ben yakından bakmamıştım.
Bütün numara orada zaten.
Hadi canım.
Evet.
Çok şaşırdım şimdi.
Ve yani 800 yıldır şeyde olan bir koro eşliğinde Windsor Kalesi'nde yapılıyor. Yeryüzündeki en eski halen iskan edilen kale Windsor Kalesi'nde. Ve evlilikte Kraliçe Elizabeth'in torunuyla, ya her türlü şey var. Bütün bayraklar, korolar, şövalyeler, 800 yıllık gelenekler 13. yüzyıldan beri. Fakat Oprah Winfrey geliyor ve bir televizyon yorumcusu şey demiş. Gerçek kraliçenin geldiği an bu diye espri yapmış ama espri değil aslında. Çünkü Meghan Markle, onu izlemeye gelen dünyadaki iki Afrika kökenli en meşhur iki kadından ikisi de oradaydı diyor. Meghan Markle da bu vesileyle öyle tabii oyuncu, dizi oyuncusu Amerika'da. İkisi de siyahi. Serena Williams da tenisçi de oradaymış kocasıyla beraber. Bir başka önemli siyah soylu İdris Elba, nişanlısı Sabrina Dore ile. Ve yani bayağı ilginç bir şey ve daha da ilginç olanı siyah bir rahip orada Martin Luther King'in mücadelesinden bahseden bir nutuk veriyor.
Kraliyet elden gidiyor.
Ve çalınan müzik de Stand By Me. Yani bir aşk şarkısı şüphesiz bu. Benny King söylerdi. Ama aynı zamanda sivil haklar hareketinde de acayip kullanılmıştır. Yani benim yanında dur, benle beraber ol diye. Ve dünyanın en beyaz ve en şeyli, eksklusif dedikleri, münhasır böyle, sadece kimsenin alınmadığı bir alana bir siyah giriyor. Britanya kraliyet ailesinde hakikaten bir tuhaflık var. Kanadalı bir siyah gazeteci şöyle yapmış: bir siyah rahibin Britanya'da kraliyet ailesine vaaz vereceğini ve kölelik zamanında ne kadar direnmenin ne kadar mümkün olduğunu anlatan, köleleri nasıl direndiğini anlatan bir şeyi, ben bunun için uyanmamıştım diye. %10 milyon düşünmediğim bir şeydi demiş. Bu şey, düğün töreni güzel oldu demiş ki ben de aynı fikirdeyim. İlk defa böyle bir şey.
Babası katılmamış kızın ama.
Evet, böyle dedikodular var.
O beyaz olanı.
Beyaz değil.
Babası beyaz. Babası, annesi siyah.
Babası beyaz, yani siyah, babası da beyaz mı?
Yani annesi siyah, babası siyah olsa muhtemelen gördüğünüz fotoğraf farklı bir şey olabilirdi.
Daha açık renkli, evet. Diyorsun, evet. Vallahi son derece ilginç bir şey. Tabii şeydi, babasının yerine de şeyin, Prens Charles'ın kolunda gitmiş törende sade bir beyaz, evet, giysiyle. Çok ilginçti. Yani hakikaten şaşkınlıklar içinde izledim ve bir şeyler oluyor ama Britanya'nın ne kadar bölünmüş dünyadaki diğer ülkeler gibi, onlar kadar, bazı adını vermeyeceğim bazı ülkeler kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor doğrusu durum.
Evet. Bu bölünmüşlüğü işte Londra'da çıkan kavgalarda da geçtiğimiz hafta, evet, görebilmek mümkündü. Gayet bölünmüş bir şekilde insanlar birbirlerine kafasına bayrak sopalarıyla hafif hafif temasta bulundular.
Brexit filan meseleleri bir yandan.
Onlar da var.
Evet, çok acayip yani. Bu arada Trump da eşinin adını yanlış yazmış.
Olur öyle hatalar. Niye üstüne gidiyorsunuz? Ben anlamıyorum.
Hastaneye gitmiş Melania Trump ve bir böbrek rahatsızlığı geçirmiş. Şimdi iyi demiş Melania diye. Hay Allah. Sonra düzeltmişler hemen. Melania değil, Melania olacaktı diye. Trump karısının adını yanlış biliyormuş. Ne yapalım? Yani düzeltmiş ama.
Aynı zamanda şimdiye kadar iddiaları reddeden Trump para verdiklerini kabul etmiş. Etmemiş de o parayı ben vermiş olabilirim demiş. Ben verdim dememiş. Ben, hı, verdim olabilirim demiş. Hangi para diye soracak olursanız porno yıldızıyla alakalı olarak çıkan iddialara dair
kendisinin cinsel ilişkide bulunduğunu da,
evet, evet. Bu konuyla alakalı iddialarda geçen para, sus payı.
Evet. Burada başka bir şey daha oldu. Bir de Texas'ta müthiş bir cinayet silsilesi oldu. Santa Fe'de, Texas'ta Santa Fe Lisesi'nde en az 9 öğrenci ve bir öğretmen öldürüldü. Gene o yarı otomatik silahlarla, korkunç bir şey oldu. Ve Senatör Bernie Sanders dışında da kimse bir şey söylemedi gene. Ve bunu protesto eden 4 öğrenciyi de tutukladılar. Gözaltına aldılar, biliyor musun?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti değil mi?
Evet, orası da biraz bölünmüş gibi bir şey. Ve tek kelime bile edilmedi silahların durumu konusunda.
Neyse, iyi haberi vermedi. Bor madeniyle çalışan silah yapmışlar. Hem plastik hem de bor madenini birleştirerek çelik kadar mukavemeti olan bir materyal üretmeyi başarmışlar. Bu materyali de hemen silahta kullanmak istemişler. Bu yeni gelişme savunma sanayine büyük katkı sağlayacakmış. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'ndan Faruk Duran'a ait Arge firması ortak çalışması sonucunda ortaya çıkarmışlar bu ürünü .com.
Ama bir eksik haber veriyorsun.
Nedir efendim?
Raman'da petrol bulunmuş olması lazım. Batman'da.
Bulundu.
Bulundu mu?
Petrol bulundu.
Yani bir bor vardır, bir de petrol. İkisi olmadan olmaz, biliyorsun.
Bir saniye. İlk kez açıldı, petrol bulundu. 10 Mayıs, 9 Mayıs, 5 gün önce. Hangisini istersiniz? Her gün bulunuyor petrol.
Tamam işte, her gün bor da bulunur.
Mardin ve Şırnak'ta bulunmuş bir de. Takvim Gazetesi'nin haberi. Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez güzel haber Mardin ve Şırnak'tan gelmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Petrol İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin ilanı resmi gazetede ne zaman yayınlanmış? 16 Mayıs mıydı? 16 Mayıs'ta yayınlanmış.
Görüyorsun, haberleri görmeden tahmin edebiliyorum.
Müneccim gibisiniz.
Ben bir müneccimim, evet. Ama bu bor haberini görmemiştim. Sayende öğrendim. Çok heyecanlı.
Ne demek efendim?
Evet, bu arada şeyden de bahsedelim. Son gelişmelerden Fenerbahçe doğuşu 85-80 yenen Real Madrid Euroleague'de 10. kez şampiyon oldu. Maalesef Obradovic bu sefer başaramadı. Yani son derece büyük rekorların sahibi Fenerbahçe'nin antrenörü Milan Obradovic. Böyle bir gelişme oldu. Bunda hafta sonunda Alp'le konuşabiliriz. Bir başka haberde şampiyon Galatasaray oldu. Türk Telekom stadındaki kutlamalarda hem Galatasaray'ın kuruluş yılını hem de şampiyon oldukları 19 Mayıs tarihine atıfla 19.05'te başlamış. 1905 ya kuruluşu.
Evet.
Böyle bir şey devam ediyor. İmparator çığlıkları gene arş-ı alaya yükselmeye başladı. Fatih Terim'i kastediyoruz. Böyle bir gelişme de oldu. Diğer haberleri de vermemizde fayda var. Venezuela'da Maduro o seçimleri kazandı. Fakat Maduro'nun kazandığı seçimleri tanımayacaklarını ilan eden ülkeler de var. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, çünkü bunun hileyle yapılmış olduğunu söylüyorlar. Böyle bir gelişmeden de kısaca bahsetmiş olalım. Daha sonra belki yarın Ahmet İnsel'le bunu daha fazla konuşma fırsatı olacağız ama Maduro şeyinde kimin kankası? Nicolas Maduro.
En son üzerinde kafasında Selçuklu Türklerin taktığı şeylerden vardı. Bir de kaya boyunun bayrağı vardı Maduro'da.
Evet, ama İyi Parti'nin değil, şeyin dostu.
Ertuğrul Gazi'nin dostu Maduro.
Evet, bir de Erdoğan'ın tabii.
Öyle olur mu? Kendisi sosyalist, komünist gelenekten gelen birisi değil mi?
İkisi de mücadeleci gelenekten geliyorlar.
Öyle mi? Evet, biri Erdoğan. Milli Türk Talebe Birliği saflarında, diğeri Bolivarcı. Evet, aynı şey mi?
Aynı şey. Biri de yazılım yaptığını anlatıyordu geçen gün Erdoğan.
Yazılama.
Uzun boyuyla yazılama yapıyormuş.
Maduro Bitcoin içinde de var ama.
Evet.
Erdoğan yok.
Hiperenflasyon, suç, yiyecek sıkıntısı, kıtlığı ve ilaç kıtlığı var. Ama petrol fiyatları yükseliyor. İşte Erdoğan'la önemli bir fark orada. Petrol yok burada, bor var. Petrol de bulunacak işte, eli evet, kulağında. Sen az kaldı. Söyledin, az kaldı. 55 yaşındaki eski bir otobüs şoförüydü. Kazandım demiş. Bir zamanlar bayağı ciddi bir demokrasi iken şimdi giderek diktatöryel bir devlete yöneldiği söyleniyor. Guardian'da ayrıntılı bir habere rastlanıyor.
Kazandım diye açıklama mı yapmış?
Evet. Opozisyon, yani muhalefet boykot ediyor. Venezuela'nın ana muhalefeti Mojiganga demişler.
Mojiganga?
Mojiganga fars, yani komedi gibi, böyle olmaz böyle şey. Bunlar seçim falan değil. Maduro'yu
kendi çalıyor, kendi oynuyor.
Evet, şey. Aynen öyle.
Mojiganga.
Juan Pablo Juanipa muhalefet liderlerinden bir tanesi Reuters'a böyle söylemiş. Yalnız ilginç bir şey var.
Nedir efendim?
Muhalefet seçimleri boykot etmek gibi, bence çok tuhaf bir şey yaptı yani.
Yani.
Yani seçimleri boykot edersen ondan sonra sahte kazandı demenin fazla bir anlamı da olmayabilir. Yani, değil mi?
Kendisi de kazandığını söylemesinden daha doğal bir şey olmaz herhalde, evet. Bu noktada. Yüzde kaçtı katılım, o söyleniyor muydu? Tekrar çok edebilir
düşük,
misiniz?
Çok düşükmüş yüzde katılım. Ona da bakarız. Yani %50'nin altında olduğunu sanıyorum. Ama detayına daha sonra bakarız. Son derece Tuhaf şeyler oluyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro kazandı muhalefet. Hile var dedi.
%41.5'miş.
Ha, evet, güzel.
Artık bir kurucu meclisimiz var diye konuşmuş. Bizim ikincisi geliyor.
%46 diyor BBC'de ama öyle yani mi? Fark etmez.
60
yani
olabilir.
Çok düşük. Evet, belki son. Ben de bir saat önce gelen, yani bundan yaklaşık 2 saat önce gelen BBC Türkçe haberi var. Yani 5,8 milyonuna %67,7 oy oranına ulaşarak yeniden seçildiğini açıklamış.
Neden herkes bir kurucu meclis kendisini kurmak istiyor? Ya da kurucu meclisi kurucusu kendisi olmak istiyor? Maduro da aynı şeyi söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söylüyordu. İkinci kurucu meclisi gelecek diye.
Onlar çok iyi iki arkadaş zaten.
Kurucu meclis çok mu iyi bir şey?
Birisi Bolivar geleneğinden geliyor. Öbürü de Milli Türk Talebe Birliği geleneğinden. Ve Alparslan. Alparslan tabii.
Miydi? 1071. Bazen unutuyoruz, evet.
Neyse, bulduk ama.
Evet, muhalefet en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğinden bahsetmiş.
Öyle Venezuela'da, mi? Evet, Selahattin böyle uyarmasa 1071'i hatırlayamayacaktık.
Eliyle 1071 işareti yaptı da.
Evet, çok tuhaf ama.
Tek eliyle.
Tek eliyle nasıl yaptı bilmiyorum ben de. Durum bu. Yani son derece ilginç.
Artık topyekun savaşın içindeyiz demiş Maduro. Kime karşı savaşıyorlar diye soracak olursanız, onu açıklamamış ama Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler seçim sonuçlarını tanımayacaklar açıklamışlar.
Evet, birkaç önemli haberi daha da verelim. Milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sunuluyor. Partilerde son durum nedir, ona da bakacağız. Ama yani bütün bunlar bizi muazzam sayıdaki önemli iklim ve haberinden uzaklaştırmamalı. Felaket haberler var. Hazır olun, kemerleri bağlayın. Partilerdeki son durumu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ilginç bir durum var. Sürpriz bir kararla, listeyle, milletvekili listesinde sol kanat yer bulamamış kendisine. Bunun da üzerinde biraz durmak gerekiyor.
Muammer İnceciler de yok. Muammer İnceciler'in çevresinde olan kişilerin, milletvekillerinin de olmadığı söyleniyor.
Evet. Evet, çok ilginç gelişmeler bunlar. Bu arada bir Bosna'da suikast iddiası geldi. Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci de suikast iddiasını sorunca, ilk defa bu haber bana MIT'ten ulaştı ama ben ulaştığı için de buradayım. Çünkü bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz demiş.
Ne olmuş, anlamadım ben.
İşte orada Bosna'da suikast yapılacak demişler. İşte onun için
sırf geldim. Keskin nişancılar mı?
O eski, belli değil. Eskiden de orası belli değil. Ama
bu ikinci defa dile getirilen bir şey. Seçimlerden önce daha sık dile getiriliyor.
Seçimlerden önce çok sık olur bu.
Evet. Petrol bulunması gibi.
Petrol seçimlerle bağlantı değil.
Değil mi?
Bağlantı değil. O her senenin.
Randevu olarak böyle tak tak tak.
Evet. Bir de Türk mühendislerinin başarısı ve tıp doktorlarının başarısı.
Vergi indirimleri de öyle tabii.
Evet, onlar var ayrı. Ama yapalım. Yani çok önemli bir gelişme bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklere, Avrupa'daki Türklere Bosna'dan seslenecek. Başka da yer olmadı maalesef.
Bosna'dan ileriye gidilemedi mi?
Yapılamadı çünkü ya, Almanya'dan, Fransa'dan, yani en çok Almanya'da var Türkler ve Hollanda'da, oralar izin vermedi.
Evet.
Seçimlerde kullanılmasına izin vermedi. Fransa'da da var biraz ama orada da olmadı. Fransa ile aramız kötü zaten, Fransızcayı iptal ettik biz okullarda falan. Fransızca dili yok oldu artık, sayılmıyor. Bir tuhaflık var öyle. Avrupa'daki Türklere Bosna'dan şimdi yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te kendisine yönelik suikasta bulunacağı iddiasıyla da ilk kez konuştu. Bosna'dan daha fazla et istemiş bu arada Can.
Et mi?
Evet.
Löp et mi?
Löp et. 8 bin ton et gönderilmesi konusunda az bulmuş. 15 bin tona marjımız var. Filistin meselesi, Kudüs meselesi bitti. Şimdi ete döndük. O bitti, o Birleşmiş Milletler'de Filistin. 3 günlük yastı, şimdi yasmaz da bitti, ete geldik. bu ciddi manada Bosna'da ciddi bir istihdam da doğuracaktır demiş. Hmm. Canlı hayvan nedir, karkas nedir, bunları bilirim demiş Erdoğan. Hmm. Bu konuda ortak çalışmalarımızla Bosna Hersek ciddi bir sıçrama kaydedecekmiş. Yani canlı hayvan ve karkas üzerinden
Bosna'yı sıçratacağız.
Evet, Türkiye Bosna Hersek sıçraması gerçekleşecek.
Hazır ol Bosna, sıçrayacaksın karkas üzerinde.
Yalnız bir şey var, gazeteciler şeyi sormamışlar.
Niye efendim?
Bir soruyu sormamışlar, önemli bir soruyu.
Bu nedir acaba?
Bir yönetmenin
vegan beslenmeyle alakalı olarak mı?
Değil maalesef. Daha ciddi.
Nedir?
Veysel Atasever, Almanya doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir yönetmen. Hı hı. Ve Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp ordusu tarafından, sen demin söylüyordun ya,
keskin nişancılar,
Srebrenica'da 8000 üzerinde insanın öldürüldüğü katliamı bir filmle anlatmak istemiş. Son Çağ adını vermiş. Türkiye'den destek arayışına girmiş. Kültür Bakanlığı da vermiş. Ancak bakanlık yetkilileri ilerleyen zamanda filme müdahale etmeye başlamış. Ve Adalet ve Kalkınma Partili bürokratlar, söyleyeceğim, çok heyecan verici bir şey, artı gerçeğin haberi, 20 Mayıs tarihli, filmin Türkiye'de ve Türkçe çekilmesini istemişler.
Türk oyuncular oynasın bari.
Elbette. Nereden bildin?
Yani o kadar para veriyoruz.
Ne mantık. Ayrıca da Türk bayraklarının kullanılmasını istemiş. Başka bayrak istememişler. Bosna filan.
Öyle. Bosna'daki hikayeyi anlatacak olan filmde Türk bayrakları, evet, kullanılacak.
Türk bayraklarının, hı-hı, kullanılmasını, ayrıca oyuncuların tamamının Türk olmasını istemiş.
Kan testi yapsınlar, DNA'sına bakılsın. %20'den fazlası Türk değilse kenara konulsun.
Daha da yetinmemişler, daha da sonra yönetmenden filmi çekmekten tamamen vazgeçmesini istemişler.
Öyle mi?
Evet. Hı. Ve Atasever Cumhurbaşkanı'na ithafen kaleme aldığı açık mektubunda başından geçenleri anlatmış. Ben Almanya doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir film yönetmeniyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insan katliamı olan Srebrenica soykırımını anlatacak Son Çağ adlı filminin başına gelenleri, Türkiye'de başına gelenleri sizlere aktarmak istiyorum diye yazıyor şeye.
Anladım.
Cumhurbaşkanı. Hı hı. Yaşadıklarım, gördüklerim ve karşı karşıya bırakıldığım koşullar beni size böyle bir açık mektup yazmak zorunda bıraktı. Lütfen yazdıklarımı dikkatle okuyun diyor. Bunu sormamışlar ama.
Numan Bey.
Hayır, Cumhurbaşkanı'na da başka şeyleri sormuşlar, karkas et filan. Ama yönetmenin mektubunu sormamışlar. 3 yıl önce yola çıktık diyor, uzun ve zorlu bir yolculuk. Potoçari'de mezarlığa gittiğimizde karşılaştığımız manzara vahimdi diyor. Hı hı. Yan yana dizilmiş beyaz mermer taşlı mezarlarda yatanlar Bosna halkının katledilmiş çocukları, kocaları, abileri, amcalarıydı. Bir anne oğlunun mezar taşını temizliyordu ki bu anne tüm ailesi katledilmiş, geriye bir tek kendisi kalmıştı diyor. 6 ay boyunca orada kaldık diyor. Srebrenica'ya yerleşmişler arkadaşıyla beraber.
Evet.
Çünkü bütün dünyaya anlatmam gerekir fikri ağır bastı bizde diyor. Anlatmamız gerektiği Srebrenica'ya taşınmama sebep oldu. 6 ay boyunca soykırımda çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini kaybetmiş insanlarla yaşadık. Onların duygularına tanıklık ettik. Yaşamlarına ortak olduk ki katliamda yaşananların bir sanat eserine dönüştürürken gerçeklikten taviz vermeyelim diye Veysel Atasever yazıyor. Çok ilginç değil mi?
Evet.
Filmin senaryosunu bu koşullarda yazdı. Fakat bu güzel projemiz Hollanda ile yaşanan krizden sonra karanlık bazı eller tarafından engellendi diyor.
Karanlık eller.
Evet. Derin devlet. Ya da. Daha açıkça yazmak gerekirse başkanı olduğunuz teşkilatınızdaki, buraya dikkat edelim,
dinliyoruz,
İsmi bizde saklı olan görevli bazı kişiler tarafından,
adı lazım değil,
filmimiz propaganda aleti yapılmak istendi.
Ne?
Türkiye'de sistemin nasıl işlediğini bilmeyen ben filmin ne yöne doğru çekilmeye başladığını yeni yeni öğreniyordum. Bazı kişiler devreye girmiş, filmin içeriğini boşaltmaya çalışıyorlardı. Bosna halkının acılarını yerine ne konuyor? Politik mesajlar ve hesaplar. Bütün bunların sizin Cumhurbaşkanı ve partinizin de iktidarda olduğu süre içinde gündeme gelmesi acaba tesadüf müdür diye soruyor.
Yani değildir de bilmeden bu şekilde etrafında kimse mi yokmuş, bu işleri yapacaksınız, kimlerle çalışacaksınız, bu konu hakkında bir bilgi verir misiniz, ne yapacaklar, ne edecekler, böyle bir işe girişim mi ben diye de kimseye de sormamış mı? İdealler değil mi? Yani bulutlarda mı yaşamış? Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla beraber bu işe gireceğini düşündüğü hepsinin zaman böyle bir şeyle karşılaşacağının ihtimalinin yüksek olacağını kimse bahsetmemiş mi bu beyefendi ve arkadaşlarının?
Vallahi Welcome işte açık mektup yazmış. Evet, Türkiye'deki sanatsal eserlere yapılan sansür ve engellemelere rağmen bizler inandığımız değerlere uygun olarak tasarladıklarımızı ve ne pahasına olsun gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyor yalnız. Kısacası dünyanın herhangi bir yerinden otoritelerin el sürmediği eserlerimizi yayınlayamaya devam edeceğiz demiş.
Farklı ekonomik modellerle beraber bunlar üretilebiliyor. Biz de hem program içerisinde hem de çeşitli veçelerle katıldığımız konferanslarda bu alternatif ekonomilerin nasıl işlediğinden bahsedebiliyoruz. Belgesel film yapımı ve diğer sanat ürünlerinin de ortaya çıkarılmasında kullanılabilen yöntemler var. İktidar ve Kültür Bakanlığı'na şey değilsiniz. Çünkü Kültür Bakanlığı'na sorduğunuz zaman konuyla alakalı açıklama yerine Zeytinburnu İlçe Müftülük binasının cami açılışında konuşulmasında ki şeyine denk geliyorsunuz, açılışındaki söylediklerine denk geliyorsunuz. Tavsiye vermiş vatandaşlara. Camilere çocuklar geldiği zaman sus derler. Bırakın çocuklar camilerde gürültü yapsınlar. Ses çıkarsınlar. Bırakın çocuklar camiye gelip oyun oynasınlar diye seslenmiş Numan Kurtulmuş. Bunun hemen öncesinde de zaten herkes seçim sonuçlarını şimdiden kabul etsin. Adalet ve Kalkınma Partisi domine bir parti olacak. Hiçbir şey değişmeyecek demiş.
Evet, sormamışlar zaten. Yönetmenin sorusunu da sormamışlar şeye.
Geçmiş ne kadar geçmiş olduğuna bağlı. Bu aralar kendisinin İsrail'le alakalı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan'a daha önceden geçmişte yaptığı eleştiri paylaşılıyor. Ne kadar geçmiş olduğu bağlı.
Evet.
Numan Kurtulmuş'un
anlık meseleler.
Numan Kurtulmuş'un geçmişi biraz daha şey böyle kısıtlı bir geçmiş.
Erdoğan'ınki değil ama.
Nasıl değil?
O da çok sınırlı değil mi? Hızlı değişiyor yani.
Hızlı değişiyor derken 2000 para bastılar. Türkçe olimpiyatları diye para bastılar. Hatıra parası bastı bu devlet. Nasıl hızlı değişiyor?
Ama son güzel haberi veriyorum. Kendi karkas ve etin dışında başka bir şey var Bosna'da.
Karınca yiyen nedir?
Aklın duracak.
Cirit oyunu.
Hayır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Erdoğan'ı ziyaretinde Fahri doktora verecekmiş. Ve
yok onaylı.
Umarım hukuk dalında olur.
Yok onaylıysa daha güzel olur.
Açık Gazete. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Song whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
understood.
Don't let me be misunderstood. Lütfen beni yanlış anlama. Yanlış anlamama yol açma. Adındaki ilginç şarkıyı da Animals'dan dinledik. The Animals grubunun kurucu elemanlarından gitaristi 75 yaşını bugün idrak ediyor Hilton Valentine. Onun için çaldığımız ünlü şarkılardan birisiydi. Rock and roll döneminin enteresan simaları bunlar. Rock and Roll Graffiti diye bir albüm dizisi var. Elimizde ta radyonun ilk kurulduğundan beri kullanmaktayız. Oradan çaldığımız bir parçaydı. Evet, devam edelim. Yani yönetmenden Erdoğan'a Bosna katliam mektubu geldi ama kimse sormamış. Fahri Doktor'a verecekler. Belki hukuk dalında verirler Erdoğan'a. Ve et canlı hayvan nedir, karkas nedir, bu konuda Bosna Hersek'le ciddi bir sıçrama yapılacakmış. Tamamen sürreel bir havada cereyan ediyor. Srebrenica'dan karkas ete ve sıçramaya giden çok tuhaf bir şey. Bir gariplik de şeyde olmuş, Selanik Belediye Başkanı Butaris'in saldırıya uğradığı, evet, haberi var. Çok garip ve
garip
kötü.
Garip olduğu zaman, garip olduğu kadar da ürkütücü.
Ürkütücü, evet. Yanis Butaris ne olmuş?
Selanik'teki bir tören sırasında.
Evet.
Pont soykırımı olarak nitelendirilen bir durumu anıyorlarmış. Ardından da belediye başkanına protesto gösterileri linç kampanyasına dönüşüyor. Kampanyası değil, doğrudan lince dönüşüyor. Ve saldırıyorlar adama.
Pont soykırımı dedikleri de 300, 350 bine yakın Pontuslu Rum'un Karadeniz'de yaşayanın tehcir ve yerlerinden yurdundan edilmesi, bir kısmının öldürülmesi malum. Böyle bir olay var. Agos gazetesinde de onunla ilgili ayrıntılı bilgilerle rastlamak mümkün. Son çıkan Agos gazetesinde.
Stelio Bey, Vali Bey'i barış güvercini olarak nitelendirmiş. Selanik'in barış güvercinine ırkçı saldırı olarak nitelendirdiği bir saldırıymış bu.
Evet, Butaris şeymiş çünkü. Yani Butaris bayağı Türk-Yunan yakınlaşmasıyla yakından ilgiliymiş, ona destek veriyormuş.
Aynı zamanda milliyet... Makedonya ile ilişkilerini düzenlemesi için çalışmalar yapıyormuş.
Evet, milliyetçiliğe uzak bir insan. Bayağı da yaşı var. 75 yaşında kendisi. Geceyi hastanede geçirmiş. Bak, gördün mü, saldıranlardan birinin ne kadar iyi vücut çalışmış işte. Fotoğrafta
var. Klasik ırkçı. Yani her vücut çalışana şey diyemeyiz ama üstü çıplak bir, evet, protesto gösterisinde elinde siyah bayrak varsa ve suratını kapatmak gibi de bir derdi varsa ırkçı oluyor. Anlarsın, biraz daha çelimsiz.
Evet, yani bayağı tekmeler, töreni terk etmesini isteyen Butaris'e şişe fırlatmışlar bayrak indirilirken. Belediye Başkan Yardımcısı Kalipso Gula da Gönder'deki bayrak indirilirken bir grup töreni terk etmesini isteyen Butaris'e şişe fırlattığını söylemişler. Yere düşen Butaris'i de tekmelemişler. Kabus gibiydi, her yerime vuruyorlardı demiş. Ama Siriza Partisi iktidardaki Alexis Tsipras aşırı sağcı kabadayılar demiş. Eylemlerinin sonucuna katlanırlar demiş. Pek öyle görünmüyor ama bakalım. Siriza'da belediye başkanını yıldırmaya yönelik faşist bir girişim demiş. Yalnız dikkatini çekerim. Son cümlesi ilginç.
Nedir efendim?
Saldırganların bir an önce yakalanmasını istemişler. Yakalanmamış
yakalayamıyor mu Yunan polisi?
Yunan polisi, bak resimde gördüğüm bu vücutçuları filan yakalayamamış.
Yani eğer videodaki polisler gibiyse biraz zor tabii ki de.
Neyse işte. Evet, evet, bu da böyle. Yönetmenden şey dedi, mektup vardı. Bu arada çıplak aramayı kabul etmeyen Pınar Aydınlar darp edildi. Onu da biliyorsun. HDP, MHP, Parti Meclis üyesi sanatçı Pınar Aydınlar iki gün önce kesinleşmiş cezası nedeniyle tutuklanmıştı. Bakırköy'e kadına kapalı hapishanesinde çıplak aramayı kabul etmediği için darp edilmiş.
Almanya'dan Türkiye'ye gelmişti bu karar, evet, üzerine. Ondan sonra tutuklanmıştı.
Ona da suç duyurusu yapılmış. Yani çok ilginç bir durum. Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre aydınların avukatı Murat Arksak da Bakırköy Başsavcılığına giderek cezaevi personeli hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Demiş ki müvekkilim cezaevinde tek başına müşahede altında bulunmaktadır, tutulmaktadır. İlk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle yapılmıştır. Zorla yapılıyor. Hı hı. Ayrıca da yaşanan olay müvekkilin Pınar Aydınlar'da manevi anlamda telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Kamuoyunda tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmış. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır demiş, dava açtım diye. Ben de devam edeceğim, benim için onurdur demiş.
Evet.
Bir şey yapmak. Yüzünde çizikler falan meydana geliyor. Neler oluyor ya. Ama mesele yok, iyi bir haber var.
Buyurun efendim.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın cinayetleri geçen seneye göre %39 azaldı diye konuşmuştu. Bu veremediğimiz bir haberdi. Bir kadın destek KADES mobil uygulama tanıtım toplantısına katılmıştı. Biyanet'ten aldığımız bir haber. Peki şeyi insanın sormanı bekliyorum.
Nedir?
Veriler nerede?
Veriler nerede? TÜİK dedir herhalde. Nerededir?
Yokmuş. Yok verileri söylememiş.
İçişleri yani Bakanı
%40 oranında azalmış. Ama Biyanet'in tuttuğuna göre, çetelesine göre ilk 4 ayda medyaya yansıyan kadın cinayetleri 2017'nin ilk 4 ayı ve 2018'in ilk 4 ayı karşılaştırıldığında medyaya yansıyan kadın cinayetlerinde %29 azalma olmuş. Yani öbür kalan %12'yi nereden çıkarttığını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz.
Bir iyi haber de ben vereyim istiyorsanız.
Ver.
Bu kadar güzel iyi haberin ardından gelir bu iyi haberde diye düşündüm. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya 1. sıradan aday olarak Deniz Baykal'ı göstermiş ve bu şekilde de meclisteki görev süresi 50 yıla tamamlanacakmış Deniz Baykal'ın.
Evet, günün bence de en iyi haberlerinden bir tanesi.
Evet, aynı zamanda kendisinin hastanesi de değiştirildi. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne devam edecekmiş Baykal'ın tedavisi. Yapılan açıklamada izlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir denilmiş ama henüz fizik tedavi ve rehabilitasyon programı başlamamış, planlanıyormuş.
Zamanla.
Evet, yani belki bir sonraki seçim döneminde. Ama umalım ki en kısa zamanda iyileşir.
Evet, aynen öyle.
Genç isimleri görmek gerçekten çok güzel mecliste.
Bir kısmını göremeyeceğiz herhalde.
50 yıl olacakmış mecliste. 50 yıl. Vay canına.
Yarım yüzyıl.
Dile kolay.
Bu arada Frontline Defenders'ın risk altındaki insan hakları savunucuları ödülü bu yıl Kürt gazeteci, yazar ve aktivist Nurcan Baysal'a verilmiş. Risk altındaki insan hakları savunucuları ödülünü almış. Sokağa çıkma yasakları sırasında uygulanan 2016'da kentleri ziyaret edip burada yaşanan hak ihlalleri iddialarını belgelemişti. Bu çalışmaların nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Baysal'ın ödül töreninde yaptığı konuşmada Biyanet internet sitesinde yer alıyor. Şöyle diyor: bu ödülü bu isimsiz kahramanlar ve Türkiye'deki ve özellikle Kürdistan'daki tüm insan hakları savunucuları adına kabul ediyorum. Bu ödülü Türkiye'deki karanlığı aydınlatmak için mücadeleye devam eden insanlar adına kabul ediyorum. Bir daha asla'nın mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Zalim hükümetlere güç vermeyi bırakalım. Gözlerimizi bu suçlara, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı kapatmaya son verelim. Bir daha asla'yı gerçekten bir daha asla yapalım. Azadi Nezike demiş. Böyle bir şey.
Evet.
O haldeki gençler raporu var. Onu gördün mü?
Hayır, görmedim. Neymiş gençlerin hali?
Gençler diyorsun işte. Kim? Deniz Baykal dedin. Cumhuriyet Halk Partili Necati Yılmaz da 19 Mayıs dolayısıyla yayınladığı O Halde Gençler raporunda 15-24 yaş grubundaki her 4 gençten birinin işsiz olduğunu söylemiş. Diğer işsizlerin yanı sıra yurtsuz ve burssuzmuş. Üniversitelerde bölünüyor, kapatıyor diye. Liseli gençlerin de ucuz iş gücü olarak nitelendirdiği hapishanelerde muazzam sayıda. Türkiye'de yaklaşık 70 bin tutuklu öğrenci var. Raporda siyasi eylemlik ve baskılara direnme nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gençlerin okullardan uzaklaştırıldığı, yurtlarından atıldığı ve burslarının kesildiği de dile getiriliyor. Bayağı bir dernek var, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği. Onun 2018 6 Mayıs yeni raporuna göre 69.301 öğrenci mahpustan sadece 35.647'si öğrenimine devam edebilmiş. Yani öğrencilerin yarısı, tam %50'si neredeyse öğrenim hakkından da yoksun bırakılmış. Çok vahim rakamlar bunlar.
Maalesef.
Özgür gençlik, özgür gelecek diye bitirmiş raporu, talep ediyor. Bu arada Özil ve Gündoğan'dan da Steinmeier'e ziyaret olmuş. Onu biliyor musun? Deutsche Welle Türkçe'nin.
Ne ziyaret oluyor bu?
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan'la çektirdikleri fotoğrafla Almanya'da tartışmalara neden olan futbolcular vardı ya. Evet. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan. Onlarla yanlış anlamaları ortadan kaldırma mesajı vermiş, ağırlamış. İkisi de Gelsenkirchen doğumlu. Özil Arsenal'de, Gündoğan da Manchester City'de oynuyorlar. Yani Erdoğan'la İngiltere'deyken çektirdikleri fotoğraftan sonra da iki oyuncuyu Alman futbolu buralara getirdi demiş. Ve Almanya'da milyonlarca insanın kanıtladığını ve bunun kendilerini zenginleştirdiğini belirtmiş. Benim de ikisine cevabım şu oldu: Dünya Kupası'nı Almanya ile kazanacaksınız demiş Steinmeier. Bu çeşitlik zenginliğimizdir diyor. Şeyleri de bugün Ali Bilge yok. Biz devam edeceğiz ama ara vermeden önce iki önemli şey daha söyleyelim. Tutuklu siyasetçi Celalettin Can'la birlikte Akil İnsanlar çalışmasını yürüten 16 kişi, kamuoyuna açıklanmış düşüncelerinden dolayı tutuklandığına inandığımız Can'ın serbest bırakılmasını istiyoruz diyorlar. 78'ler girişimi sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi parti meclis üyesiydi. O çözüm süreci vardı ya bir zamanlar.
Evet efendim.
Hatta şimdi de yeni bir tartışma da var, ona da belki değiniriz. Birlikte çalıştığı akil insanlardan 16 kişi Can'ın serbest bırakılmasını talep etmişler. İç Anadolu Akil İnsanlar Grubu üyesiydi. Aralarında Ahmet Faruk Ünsal, Ali Bayramoğlu, Baskın Orhan, Doğu Ergil, Etyen Mahçupyan, Kadir İnanır, Kürşat Bumin, Levent Korkut, Mithat Sancar, Murat Belge, Oral Çalışlar, Öztürk Türkdoğan, Tarhan Erdem, Tarık Çelenk, Vahap Coşkun ve Yücel Sayman serbest kalması için imza vermişler. Önemli bir girişim. Ve bizler çözüm sürecinde birlikte çalıştığımız Celalettin Can'ın dostlarıyız diyorlar. Başına gelen bu durumun Türkiye'nin iç ve dış imajı açısından olumsuz bir algı yaratacağını belirtmek isteriz. Çözüm sürecindeki dostları olarak kamuoyuna açıklanmış düşüncelerinden dolayı tutuklandığına inandığımız Celalettin Can'ın serbest bırakılmasını istiyoruz diyorlar. Tamamen meşru demokratik çalışmaları ve bu doğrultuda çözüm sürecindeki faaliyetleriyle ilgili sorular bunlardı diyorlar. Ayrıca iddianamede de çözüm süreciyle ilgili çalışmaları üzerinden başka bir algı yaratılarak suçlamalara maruz kaldığı anlatılıyor diyor. Yani 17 küsur yılda hapiste yatmış olan ve şu anda da bir aort anevrizması gibi bir problemi de olan birisinden bahsediyoruz. Yani kalp sorunu da olan, ama öyle işte.
Bir iddianame var ama bir diğer taraftan baktığınız zaman Osman Kavala ile alakalı olarak ortada bir iddianame yok. Aynı zamanda onun da varlığına ve tutumunun yanında olduğunu söyleyen, kefil olduğunu söyleyen insanlar,
evet,
da var.
Çok önemli o da. 6 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan ve bugüne kadar iddianamesi yazılmayan, bu da dünya tarihinde ender rastlanacak şeylerden bir tanesi olsa gerek. Yani ben bu meselelerle epey bir süredir uğraşmaktayım. Ben hatırlamıyorum. Yani başka Stalin döneminde Türkiye, Rusya'da Türkiye'deki şimdiki durum gibi şeyler oluyordu ama orada Stalin dönemi vardı.
Evet.
Ve başka diktatörlüklerde İspanya'da filan ama demokratik bir ülkede ilk defa, yani çok ender rastlanan bir şey bu olsa gerek.
Eski Adalet Bakanı Ayşe Çelikel, Grant Dink Vakfı Başkanı Raquel Dink, Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörleri Ayşe Sosyal ve Üstün Ergüder,
Soysal
özür dilerim, İstanbul Barası eski başkanlarından Turgut Kazan ve Yücel Sayman ile eski kamu güvenliği müsteşarı Murat Özçelik'in imzaladığı metinde ya ciddi bir iddianame ile kamuoyunun karşısına çıkılmalı ya da Osman Kavala serbest bırakılmalı denilmiş.
Evet, yani bizlerin bir diğer ortak noktası Kavala'yı uzun yıllardır tanıyor olmamız, saygın, mütevazı ve demokrat kişiliğin ve yaşamının şahidiyiz. Bizim böyle bildiğimiz Osman Kavala 6 aydır cezaevinde bir insanı bu kadar uzun süre özgürlüğünden mahrum bırakmak için çok güçlü delillere sahip olmak gerekir. Lakin ortada bir iddianame bulunmamakta.
Evet.
Saygın bir kişiye yapılan bu muamele bizlerin ve toplumun vicdanını yaralamaktadır. Bir toplumun üyeleri her konuda hemfikir olmak zorunda değildir ama birbirlerinin vicdanından ve adalet mekanizmalarından umutlarını kesmeye itilmemelidir. Ya ciddi bir iddianameyle kamuoyunun karşısına çıkılmalı ya da Kavala serbest bırakılmalıdır diyorlar. Ve şey de çok, ülkemizde geçmişte kamusal sorumluluk taşımış ama en çok da iyi vatandaşlar olmayı önemseyen bizler, bu ülkenin haklarından yararlanma ayrıcalığıyla ülkenin sorumluluğunu alma zorunluluğunun birbirinden ayrılamayacağına yürekten inanıyoruz diyorlar. Yani bir vatandaş sorumluluğundan bahsediyorlar.
Evet efendim.
Ülkenin haklarından yararlanıp sorumluluğu da almak, bunlar birbirinden ayrılamaz. Sorumluluğunu almanın birçok gereğinden bir tanesinin haksızlıklara dikkat çekmek ve doğrulara, gerçeklere şahitlik etmek diyorlar. Şeyde Zeynep Oral da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazısında, köşesinde şey yazdı. Osman Kavala neden hapiste başlıklı bir yazısında. Bu şu yukarıdaki sorunun yanıtını bilen var mı? 200 gündür Silivri cezaevinde rehin almış durumda. Rehin diyorum çünkü siyaset erbabı gazeteciler şimdi yazıp çiziyor. İzmir'deki Papaz Brunson'ın New York'taki Sarraf Atilla davası için pazarlık kozu olarak tutuklandığını. Bunları okuyunca diyor Oral, derin siyasetten bir şey anlamayan ben ister istemez acaba Osman Kavala ne pazarlığı, hangi anlaşmalar için tutuklu diye sormaktan kendimi alamıyorum diyor. Oya Baydar da derin siyasetle ilgili bir yazı yazmıştı birkaç hafta önce. Osman Kavala'nın bence dost kişiliği dışında en önemli özelliği bir iş insanı ve sivil toplum kuruluşları gönüllüsü olarak sorumluluğunu yerine getirme çabası. Anadolu'nun, Türkiye'nin barındırdığı tüm kültürlere kucak açması, desteklemesi. Biliyorum diyor Oral. Aklımız fikrimiz seçimlerde ama işte seçim arifesinde neden sorularını çoğaltmamız gerekir. Ortada 200 gündür iddianame yok, somut suç delili yok, suçu ne bilen yok, kaçma olasılığı falan yok ama yine de onun gibi binlerce insan hapiste. Neden?
Osman Kavala da aynı şeyi söylüyordu son mektubunda. Benim gibi cezaevinde aylardır belirsizlik içinde iddianamelerinin hazırlanmasını bekleyenlerin sayısı az değil diyordu. Bu durum adil yargılanma mekanizmasında bir dengesizliğe işaret ediyor. Masumiyet karinesi başından itibaren yargı sürecinin temel unsuru olarak kabul edilmezse bu dengesizlik sürüp gidecek diyordu. Yakın zamanda yazdığı mektupta. Geçtiğimiz hafta.
Evet. Masumiyet karinesi de hukukun, evrensel hukukun en temel şeyi. Yani hukuk yoktur masumiyet karinesi yoksa demek. Ve devam ediyor. Son satırlarında şöyle diyor Zeynep Oral bu paragrafın. 70 bin öğrenci neden hapiste? Hayatları neden karartılır? Protesto hakkını kullanan öğrenciler neden hapiste? Mesela şeyler son.
Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri. Barış istiyoruz bildirgesine imza atan akademisyenler neden hapiste? 159 gazeteci neden hapiste? İfade özgürlüğünden neden bunca korkuyor bu hükümet? Neden? Neden? Neden? Çoğaltın nedenlerinizi demiş. Şey, Bosna Hersek Üniversitesi'nde hukuk doktorası verecekler değil mi Fahri doktoru olarak? Umarım hukuk doktorası verirler. Bosna, biz de orada gidip hukuk öğrenimimizi eksik kalandan gençlerimiz tamamlarlar.
Evet.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9'u 10 geçiyor, 11 hatta, ve Ali Bilge bugün izinli, o yüzden de biz devam ediyoruz. Bir müzik parçası daha çalalım, daha sonra devam edeceğiz. Biz The Animals grubuyla devam ediyoruz. Hilton Valentine'ın 75. yaş günü dolayısıyla grubun gitaristi ve We Gotta Get Out of This Place çalalım bu sefer de. Biz buralardan topuklayalım anlamına gelen bir şarkı.
In this dirty old part of the city, when the sun refuses to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hair been turning gray, he's been working and slaving his life away, oh yes I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my daddy in bed and die, watch his hair been a turning gray, yeah. He's been working and slaving his life away, I know he's been working so hard,
onun solistleri, pardon, gitaristleri, baş gitaristleri, solo gitaristleri 75 yaşında olan Hilton Valentine. Bugün 75 yaşında. Onun için çaldığımız ikinci parçaydı We Gotta Get Out of This Place. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de devam ediyor. Seçim konularına da birazcık gireceğiz. Seçim meselesinde Soner'in yaptığı son anket çalışmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur işaret ediliyormuş. Meral Akşener'de Halk TV'deki programında ikinci turda muhalefette birinci olan adayı destekleyeceğini söylemişti. Soner araştırması Erdoğan %42 gösteriyor. Biyanet'in seçim günlüğü var, yakından izlemekte yararlı oluyor doğrusu. böyle bir şey. 19 Mayıs seçim günlüğünde bu vardı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi seçim beyanname açıklamasında bir gün önceye aldı. 24 Mayıs'ta yapılacakmış seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce seçim beyannamesini 24 Mayıs'ta açıklayacağını ilan etmişti. 20 Mayıs tarihli seçim günlüğüne bakacak olursak yani seçimde de şu olduğunu bir kere hatırlatan çok az insan biliyormuş aslında. İki seçim var aynı gün. Biri parlamento seçimleri, biri de cumhurbaşkanlığı için.
Az insan mı biliyormuş?
Evet. Çok garip anketler var. İki ayrı seçim olduğunu bilenlerin, yani bayağı yüksek. %30 gibi bir oran bilmiyormuş.
Herkes cumhurbaşkanlığına haberdar ama muhtemelen parlamento seçimleri unutulmuş olsa gerek.
Evet, öyleymiş zaten. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa 13. Cumhurbaşkanı bu. İkinci turunda 8 Temmuz günü yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyası kapsamında Osmaniye'de konuşmuş. Sınav sorularını da milletin oyunu da çaldırmayacağız diyor. Pusuladaki sıralamalar da belli oldu. Cumhur İttifakı, Hüdapar, Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi HDP, Bağımsız Türkiye Partisi BTP ve Millet İttifakı diye 6 sıralama. Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 1-2, Millet İttifakı'nda da Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve İyi Parti 1-2-3. Demirtaş'ın tahliye başvurusunda da 21 Mayıs'ta yanıt bekleniyormuş. Sezai Temelli, HDP eş genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın avukatlarının geçen hafta yaptıkları tahliye başvurusunun yarın sonuna ermesini beklediklerini söylüyorlar. 21 Mayıs'ta, yani bugün.
Evet, bugün.
Bugün bekleniyor. Yani 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, Edirne F tipi cezaevinde kendi evine en uzak noktada, Diyarbakır'a 1000 küsur kilometre F tipi cezaevinde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu, 1,5 yılı geçmiş durumda. Demirtaş 15 Mayıs'ta avukatları aracılığıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye başvurusu yapmıştı.
Selahattin Demirtaş seçilmesi durumunda ilk icraatının da çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup ikisini ellerinden öpüp barışı sağlamak için desteklerini ve dualarını istemek olacağını söylemiş.
Evet, ilginç o da. HDP'siz kimsenin zaferi mümkün değil de diyor. Evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturacağım diyor. HDP'siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü sorusuna da hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de meydanlarda bunu gösteriyor demiş. Bunu da VDR'in sorularını cevaplamış, Alman radyo televizyonu değil mi?
Evet.
VDR. İlginç. Cezaevinde kampanya yürütme imkanının yok denecek kadar az olduğunu, sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarı mesaj gönderebildiğini belirtiyor. Müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle de daha çok seçmenlerim adına üzgünüm ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm diyor. Habertürk'ün, gazete Habertürk'ün haberi bu.
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın annesinin demecinin yer aldığı Cumhuriyet gazetesindekinin verilmemesinin ardından bu kez de röportajının yayımlandığı Bir Gün gazetesi verilmemiş, gecikmeli verilmiş. Hangi gerekçeyle? Kurum güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle.
Kendi röportajı, kendi mülakatı kendisi için sakıncalı oluyor. Tehlikeli, evet. Oluyor yani.
Evet, aynen öyle.
Çok, yani hakikaten insanın şaşırma yeteneğinin zorlandığı günlerden bahsediyoruz.
Ama HDP eş başkanı dediği gibi partilerin daha önce verdikleri sözü de tutmaları lazım. Ya da hiç değilse söyledikleri sözü takip etmeleri lazım. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır deyip bunu bir defa söyledikten sonra geriye çekilmek...
Evet, Muharrem İnce zarif hareket yaptı ve çok eşsiz bir jestte bulundu demişti Demirtaş gelip ziyaretimde bulunarak. Ama takip etmeleri gerekiyor tabii. Evet. Meral Akşener de bir kere söyledi, İYİ Parti Genel Başkanı. Ve ondan sonra takip etmedi değil mi?
Evet.
Başka üçüncü var mı?
Eşitsiz bir durum oluyor.
Evet,
Temel Karamollaoğlu'na bakmak lazım. O ne demişti?
Evet, o da demişti aynı şeyi. Hapiste olamaz demişti, açıkça söylemişti onu da. Hatta evet aynen öyle söylemişlerdi ve şimdi
9 Mayıs'ta söylemiş.
Öyle mi?
Evet, 9 Mayıs'ta biraz önce dediğiniz
açıklamayı sahip çıkmaları yapmış. Gerekiyor işte. Bugün ayın 21 Mayıs. 9 Mayıs'tan bu yana da epey vakit geçti. Bu arada avukatları aracılığıyla bir Twitter mesajı paylaşmıştı. İroni kullanmıştı. Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor demişti. Öyle de üzülüyorum hepsine. Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler demişti rakipleri için. Ama serbest kalma ironinin bir yere kadar yani. Cezaevinde mesela hiçbir şansı olmadığını Biyanet'te söylüyor. Yani çok kısıtlı. Hiç, ne avantajı var cezaevinde? Onların dezavantajları ve avantajlarını soruyorlar. Hele seçim döneminde Cumhurbaşkanı olarak dört duvar arasında olmanın tek bir avantajı bile yoktur diyor. Şu anda diğer adaylarla kıyaslandığında en dezavantajlı konumda olan benim, bu durumun normalleştirilmeye çalışılması seçmenlerimize büyük haksızlık olur diyor. Peki diğer adaylar, takip edebildiğiniz kadarıyla rakipleriniz hangi konuları eksik bırakıyor? Elbette tüm adayların söylemlerini yakından takip ediyorum demiş. Şu ana kadar hiçbir aday özgürlükleri merkeze alan bir gelecek vizyonu ortaya koyamadı diyor. Önemli bir nokta bu. Evet. Özgürlükleri merkeze alan hiçbirinin böyle bir kapasitesi ya da mantalitesi de yok. Özgürlüklere dair umut ve heyecan yaratan bir tek önemli fikir ya da proje duymadı seçmen. Çünkü o heyecanı yaratacak aday HDP'nin adayıdır. Ama o da henüz seçmenin karşısına çıkıp bunu anlatamadı diyor. Katılım buradan iyi çekmiyor demişti hatırlanacağı üzere. En sevdiğiniz ikinci yeni şairi kim sorusuna da, bir dörtlüyle yanıtlar mısınız sorusuna da Cemal Süreyya'da şu dizeleri okumuş. Son kötü günleri yaşıyoruz belki, ilk gün güzel günleri de yaşarız belki. Kekre bir şey var bu havada, geçmişle gelecek arasında, acıyla sevinç arasında, öfkeyle bağış arasında. Cemal Süreyya. Sıkıldık mı tamam mı sorusuna da son olarak, öf gerçekten tamam ama demiş. Cemal Süreyya'nın Yarım Ada şiirinden okuyor. Biyanet'ten okuduk onu da. Bu arada gazeteci Ahmet Şık da Twitter'dan paylaştığı mesajda HDP'den aday olduğunu açıklamış.
Evet efendim.
Çünkü en zor durumda olduğu gibi, yani Oruç Aroba'nın da dediği gibi, göğümüzü ve yerimizi yeniden kurmamızı gerektiriyor yaşadıklarımız. Tam da bu nedenle ülkemize, geleceklerimize dair hayallerim var. Siyasetten bürokrasiye, akademiden medyaya kadar dört bir yana sirayet edip tüm toplumu çürütmeye başlamış olan yalanı alt etmeyi ve ülkemizin hakikatin ışığıyla aydınlanmasını istiyorum diyor. Ayrıntılı bir şeyi var, açıklaması var. Bir Biyanet'ten okumak mümkün olur adaylık mesajını.
Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi kurucu meclis üyesi Erkan Baş da HDP'den milletvekili adayı olduğunu duyurdu Twitter hesabı üzerinden. HDP'den öneri geldi, arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, partim görev verdi, hazırız demiş. Barış Atay ve Ahmet Çık'ın ardından.
Evet, Barış Atay, onu söyleyecektim ben de. Aydın Engin de şeyi yazmıştı bu seçimle ilgili olarak. O güne kadar sokakta, o gün sandıkta diyor. Hani konuşmuştuk ya aramızda. Yani 24 Haziran'a kadar sadece yurttaşsak, hele siyasal kimliğini solda tanımlamış bir yurttaşsak, hele hele siyasal kimliğini sosyalist, Marksist diye tanımlamış bir yurttaşsak, sokakta çok işimiz var. Bilen bilir, sokak zordur diyor. Hatta bir delikanlı Facebook'ta öfkeli bir cevap bile yazdı. Benim Tırmık'ta sokak çalışmasının değerine, önemine vurgu yaptığım bir şeyde diyor. Biz her gün sokaktayız. Senin akıl vermene ihtiyacımız yok yollu bir şeyler söylüyordu. Delikanlı sokak deyince polisle çatışma anlıyordu. Zaten Facebook profil fotoğrafı da bunun kanıtıydı diyor. Oysa siyasette sokak çalışması sokakta çatışma aramaktan çok farklı ve çok daha zordur diyor. Önemli bir noktayı bence işaret ediyor. Bu konuyu tartışmamız da olmuştu ya arada, evet. Konuşma fırsatımız olmuştu. Yani kimi kaşarlı siyasetçi sokağa dükkan dükkan esnaf ziyareti yapıp el sıkmak olarak kavrar. Bu halk dal kavukluğunun oylara ne gibi etkisi olduğunu oldum bittim anlayamamışımdır. Sanırım tek oy bile getirmez. Sokak ev ev, dükkan dükkan, adım adım çok sabırlı bir çalışma demektir. Siyasal bilinci bulanık, seçmen aklı karışık yurttaşlarla birebir ilişki kurmak demektir. Dahası sokak ancak kendi siyasal bilinci bulanık olmayan seçmen aklı körlemesine bir tercihe değil, ölçüp biçmiş ulaşılmış bir tercihe dayananların harcıdır diyor. Ve ilginç bir örnek veriyor. Daha önce Açık Radyo'da, Açık Gazete'de de konuşma fırsatımız olmuştu. Referandum sırasında İstanbul Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partili gençlerin yürüttüğü sokak çalışması iyi bir örnektir. AKP'nin kalesi sayılan bir semtte referandumdaki evet ve hayır oyları oranları bu çalışmanın başarısı üstüne çok şey anlatıyor. Gülünç, hatta yürekler acısı örnekler de var. Referandum sırasında İstanbul'un Anadolu yakasında E5'in altı diye anılan Bağdat Caddesi'nde 5-6 Cumhuriyet Halk Partili kadın E5'in üstü diye anılan gül suyu başı büyük gibi göçün yarattığı semtlere bir propaganda seferine çıktılar. O semtlerden tanıdık CHP'li esnaf aracılığıyla ev ziyaretleri yapacaklar. Hala yarı köy yaşamı sürdüren tırnak içinde bilinçsiz kadınları bilinçlendirecekler. Sefer ilk evde sona erdi diyor. Buyur edildikleri evin kapısından girince çantalarında getirdikleri galoş denen plastik ayakkabı kılıflarını çıkarıp pabuçların üstüne geçirdiler. Pabuçları kapının önünde çıkarıp çorapla oturma odasına geçmek onlara yabancıydı. Bilinçlendirilecek tırnak içinde. Kadınlar da galoşa yabancıydı. Nitekim arkalarından epey kıkırdayıp gülüştüler. Hikayeyi bana anlatan İl Kongresi'nde delege olacak kadar sıkı CHP'li esnaf da zaten anlatırken habire kıkırdıyordu diyor. Yani şimdi bir daha söylemiş, 24 Haziran'a kadar sahici yurttaşsak, hele siyasal kimliği solda tanımlamış bir yurttaşsak, hele hele siyasal kimliğini sosyalist, marksist diye tanımlamış bir yurttaşsak sokakta çok işimiz var. 24 Haziran günü ise işimiz sandıkta. Bütün alametler belirdi. AKP'nin de reislerinin de 24 Haziran'da tek çıkış yolları var, sandık hilesi. Bunu Güney ve Doğu Anadolu'nun ücra köylerinde özel harekatçı denen ak polislerle deneyecekler. Kentlerde ise sandık görevlisi, gözlemcisi, başkanı filan gibi kılık ve kılıflara sokulmuş ak trollerle. 25 Haziran günü daha umutlu bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsak sokakta ve sandıkta çok işimiz var ve işimiz kolay değil. Bu önemli şey yapılması gereken bir şey. Çünkü mesela şey konusunda anketler öyle gösteriyor. Bilinmiyor. Yani 50-60 bazen 70 oy hediye edilebileceği, milletvekilliği hediye edilebileceği Adalet ve Kalkınma Partisi'ne eğer kendi adaylarına verir ve bir şey dışarıda kalırsa, HDP dışarıda kalırsa, basit bir matematik meselesi. Mesela Kürt meselesi, oy meselesi, parti meselesi, Atatürkçülük meselesi, Kürtçülük meselesi hiç ilgisi yok. Doğrudan doğruya sistemin gereği düpedüz en az 50 milletvekilini doğuda hediye etmek anlamına gelecek.
Çünkü Millet İttifakı'na HDP alınmadı.
Evet, alınmadı.
En temel sebeplerinden bir tanesi bu. Diğer partilerin böyle bir sorunu yok şu an itibariyle.
Evet, bu basit bir matematik hesap. Yani bunun Atatürkçülükle, Kürtçülükle, solculukla, sosyalistlikle falan hiçbir ilgisi yok. Doğrudan doğruya biraz aritmetik kitabı karıştırmış olan birisi varsa onu da söyleyebilir.
Evet, durum böyle.
Türkiye Çerkes Forumu tarafından da bir basın açıklaması yapılmış bugün.
Geçtiğimiz hafta ama bugün yıl dönümü.
Evet, İHA Haber Ajansı'ndan Çerkes sürgününün 154. yıl dönümünde intikam değil, adalet istiyoruz diyorlar. Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül. Çerkeslerin insanlık tarihinin en kanlı ve vahşi soykırımına uğradığını savunmuş. Yaklaşık 300 yıl süren Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların galip gelmesinin ardından Osmanlı'yı destekleyen Çerkeslerin ana vatanlarından sürgün edilmeleri ve soyguna uğramalarının üzerinden 154 yıl geçti diyor. İşte böyle. Çarlık Rusyası'nın mirasçısı olan Rusya Federasyonu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti yaşanan acıları kabul ederek bu sorunların çözümüne dair ciddi ve somut adımlar artmalıdır diyorlar bugün 154. yıl dönümü nedeniyle. Diyarbakır'dan da bir ses var. Ölüm değil, huzur ve iş istiyoruz diyorlar. Sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan travmayı atlatamamışlar. Ve Diyarbakırlıların öncelikli beklentisi çatışmasızlık ve huzur. Burada Deutsche Welle Türkçe'den Burcu Karakaş'ın izlenimlerini açıyor. Gayet ilginç şeyler var. Tavsiye ederiz ilgilenenler için. Hakan Aksay da şey yazmış T24'te, seçim süreci Kürt düşmanlığı virüsünden kurtulmak için bir fırsattır diye. Görüşleri çok kolay değiştirilebilen ve hafızası olağanüstü zayıf bir toplumuz. Topu topu birkaç yıl önce bu topraklarda yaşayan insanların üçte ikisi çözüm süreci adı altında devam eden görüşmelerin sembolize ettiği Kürt barışını destekliyordu. Her şey 2015'ten itibaren değişti. Yani sadece 3 yıl gibi bir kısa zaman içinde. Bugün Türklerin büyük çoğunluğu iktidarın HDP'yi şeytanileştirme politikasının etkisi altında. Birçokları tam olarak böyle düşünmese de korkusundan dolayı bu politikaya karşı çıkamıyor. İktidar tarafından kendisine çizilmiş daracık sınırların içinde kalmaya özen gösteriyor. Kürtler anahtar konumda demiş. AKP'nin Kürt oylarının azalması kimseyi şaşırtmayacak ve işte onu yazıyor. Baraj sadece HDP'nin sorunu değil. Evet. Doğrudan dolayı hepimizi etkileyecek. Doğu Perinçek'in yüz kızartıcı açıklamalarını es geçelim demiş. Erdoğan tamama o kadar yaklaşıldı ki diyor. Ve hani Demirtaş dönemi bitmişti diyor. Yazıyı bitirirken seçim sürecinin tutsak cumhurbaşkanı adayı aklıma geldi. Onca baskıya karşın içeriden gündem yaratabiliyor. Şakalarıyla muhalefete moral aşılıyor. Hatta sussa bile ben varım ve HDP'nin cumhurbaşkanı olabilecek tek lideriyim mesajını veriyor diye. İşte bakalım yani böyle. Bu şeyle de ilgili tam konusu gelmişken çözüm süreci ile ilgili iki ilginç açıklama geldi. İlnur Çevik'ten değil mi?
Evet, İlnur Çevik verdiğim mülakatta
Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından
seçimlerin ardından bu konunun gündeme gelebileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Ardından İbrahim Kalın'ın açıklaması oldu.
O ne diyor?
O da böyle bir gündem yok diyor. Benzer durumlar farklı konularda da olmuştu. Bedelli askerlik açıklaması gibi. Böyle konuşulup sonradan bir gün sonra reddedilme hadiseleri devam ediyor.
Maliye Bakanı'nın açıklamalarında da galiba öyle bir...
Evet ama o aylık.
Aylık. Günlük değil diyorsun.
Bir de teknik bir iş var o işin içinde. Bana sorsanız ben altından gelip bir açıklama yapamayacağım. Kendisi de zaten benim anlayacağım türden bir açıklama yapmamış ama benzin fiyatları artık düşmeyecekmiş. Hadi gene iyisiniz.
Yırttık.
Evet.
Barış Soy'dan yalnız şey diye yazmış. Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimali artık masaya geldi demiş.
Evet.
Bir ekonomik şey olarak böyle bir tatsızlık var. Yani şey büyüdü diyor. Dışa bağımlı ekonomi meselesi bayağı ciddi bir hal aldı.
Nasıl
diyor.
Dışa bağımlı ekonomi? Bosna'dan şey canlı hayvan getirme. Löpet getirme durumları mı?
Hı.
Bir de onun baklava versiyonu var. Ha. Antep fıstığını yurt dışından ithal etmek gibi bir durum söz konusu. Çünkü fıstık yok. geçtiğimiz aylarda da söylemiştik biz bu durumu. Fıstığın olmadığını. Daha doğrusu fıstığın iklimsel sebeplerden ötürü üretiminde çeşitli sektörlerde yaşandığını. Ama şu anda tartışılan konu stokçuların ellerinde tuttuğunu ve bazı iş adamlarının da dövize yatırım yapar gibi Antep fıstığına yatırım yaptığına dair çeşitli haberler geliyor. Yani iki uçlu farklı noktalara temas eden bir değnek fıstık meselesi, Antep fıstığı meselesi. İthal edilecekmiş. İthal edilebileceğine dair çeşitli rivayetlerden olduğundan bahsetti bazı haberler. Fakı Baba'nın açıklaması üzerine. Ondan sonra bir bakmışsınız inmiş. Olduğu söyleniyor Türkiye Gazetesi tarafından.
Bekler misin? Yeni bazı şeyler de deneniyormuş yiyecek biçimleri.
Kayısılı baklava gibi.
Kayısılı baklava ilk defa duyuyorum.
Cevizli bu aralar çok satıyormuş. Süs olarak Antep fıstığı koyuyorlarmış üzerine. Ama oldukça pahalı ve bulunmayan bir şey olarak geçiyormuş. Birçok üretim tesisi de fıstıklı baklava çıkarmaya bırakmış.
Evet, yani cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli ama. O da ilginç.
Öyle miymiş?
Evet, evet. Habertürk'ten. Bakan Fakı Baba da spekülasyon hissettiğimiz zaman ithalata karar veririz. Böylelikle fiyatın düşmesini sağlarız demiş. Güzel Türkiye. Taktik. Değil mi? Evet. Türkiye Gazetesi'nden bu da. Fıstığı 210 liradan 160 liraya aynı şekilde indirdik demiş. Ağbal'da sen bir aylık aralarla demiştin ama yanıldın. Ağbal herhangi bir şekilde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları yukarı giderse bu miktar kadar vergi indirimi gerçekleştirilecek. Yani akaryakıta zam yapılması gerekirse diyor. Ama 10 gün önce NTV canlı yayınında bir ay değil 10 günmüş.
10 gün mü?
Akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına şu an bir çalışma yok yanıtını vermişti. Karar verme meselesi anladılar.
Ya benim anlamadığım şu, akaryakıttaki bu zammı sübvanse edebilecekleri bir vergi var. Fakat son yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Ağbal bu düzenlemenin ÖTV gelirinde kalıcı bir azaltıcı etkisi bulunmayacağını söylüyor. O nasıl oluyor?
Rufailer karışır, ben anlamam.
Ben de anlamadım. Maliye Bakanı dışında çok fazla insan da anlamamış gibi duruyor ama bir şekilde zam yansıtılmamış. Ne zamana kadar sürer diye soracak olursanız bilmiyorum, ikinci tura bağlı.
Peki şimdi bir ara daha verelim, aradan sonra da biraz da seller sular götürüyor ortalığı. Ankara'da 500 yılda bir olması gereken şey 5 gün sonra tekrar gerçekleşti ve gene felaket sel basmış ama her yerde var, başka yerlerde de ve iklim hava durumlarına biraz bakarız.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Ve şimdi de özellikle biraz da Ankara'dan başlayarak dünyadaki sel felaketlerini ve diğer haberleri verelim. Yani başkentte acayip 15 dakika süren sağanağın ardından Kızılay ve Tunalı Hilmi başta olmak üzere tüm kentte çok sayıda ev ve iş yeri su baskına uğradı. Otobüsler, sokaklar, araçlar sular altında. Daha geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı bunun 500 yılda bir görülebilecek bir şey olduğunu söylemişti. Onun üzerinden ikincisi oluyor bu.
Evet.
Yani neredeyse günde bir oluyor ama normaldir bu da.
Aşırı yaşmamakta pek çok aracı sürüklemiş. Alt geçitte sular altında kalanlar var. Atatürk Bulvarı üzerindeki bakanlıklar alt geçitinde. Ve birçok yerde de taşkınlardan bahsediliyor.
Evet evet, felaket görüntüler de öyle ve şeyden de bahsetmek gerekirse başka ülkelerde de, Somali'de de mesela fevkalade ciddi şeyler var.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetmiş. 301 evde sular altında kalmış. Afganistan'ın kuzeyindeki Belf ve Cüzcan vilayetlerinde ise yine aynı sebepten ötürü, yani şiddetli yağışın yol açtığı sellerden ötürü 9 kişi hayatını kaybetmiş. Yüzlerce evde sular altında kalmış.
Evet, Somali'de öyle. Afganistan'da 9 ölü. Somali'de kaç? Çok sayıda diyor. 6 kişi ama kayıplar da var galiba. Afganistan'da öyle.
Guatemala'da da öyle. Guatemala'da 18 Mayıs günü yağan şiddetli yağmurlardan 6000 kişi etkilenmiş. Ve 3 gün sürmüş bu ardından sel sularının etrafta durması.
Evet, ayrıca da yangınlar var. Sellerin yanı sıra Göksu Deltası'nda yangın sürüyor. Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan Göksu Deltası, ki uluslararası statüsü var, Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altında bataklık, sulak alan. Menderes'te 2 dekarlık orman alanının kül olduğu haberi var. Ve böyle durumlar var. Kanal İstanbul projesinin teknik inceleme raporu da çıktı. Kuraklık artacak, sağlıksız su kullanımı yaygınlaşacak diyor. Bunları etraflıca ele alma fırsatı bulmaya çalışacağız. Çok ayrıntılı bir rapor yayınlandı. Beklendiği gibi şeyler çıkıyor. Ama şeye dönecek olursak, dünya çapındaki global şeylere dönecek olursak, sadece başlıkları verebiliriz. Mesela Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yeni çıkan yasayla 2 milyon insana gıda yardımı kesiliyormuş Trump. Yani inanılmaz şeyler oluyor aslında. 50 milyondan fazla ev hane halkının gerek kira, gerek ulaşım, ulaştırma, gerek çocuk bakımı, gerekse de işte cell phone gibi, cep telefonu gibi şeylerden yoksun olduğu belirtiyor. 50 milyondan bahsediyoruz. Yoksulluk altında ve gündelik hayatını karşılayamıyor. Şimdi onlara gıda yardımını da kesmiş durumdalar. Kolombiya'da bir şey var, çok önemli, o da bir baraj taşmış sellerden dolayı ve en az 600 insan yani baraj patlayabilir deniyor, en az 600 insan evsiz yurtsuz kalmış Kolombiya'da. Böyle bir durum var ve Hawaii'de de daha kötü intifalar olabilir deniyor. Daha volkan, kötüsü gelebilir volkandan deniyor. Fakat en ağır haberi şimdi söylüyorum, yani biyolojik çeşitliliği korumak için koruma altındaki doğal bölgelerin 1/3'ünü insanların yok ettiği araştırması yeni geldi. İnsan eliyle tehlike altında, yol yapımından dolayı, yani tarım endüstrisinden, ağaç kesiminden ve konut yapımından dolayı geliyor. Madencilik, ağaç kesimi, kerestecilik, endüstri tarım, şehirleşme, yollar ve enerji. 6 milyon kilometre karelik korunmuş alan mahvoluyormuş yani. Ve zamanımız bitiyor diyor araştırmayı yapan James Watson. Biyolojik çeşitlilik düşündüğümüzden de daha kötü. 1/3, türlerin 1/3'ü, kullanılan kelime son zamanlarda benim çok dikkatimi çekiyor. Yani İngilizcesinde hep staggering diyorlar. Yani şaşırtıcı, akıl durdurucu diyor. Bunu normalde bilim insanları kullanmaz. Bunu James Watson ve Kendall Jones bir de film yapmışlar hatta bunu. Ve 50 yıl içinde yani 1/3 diyor. Türlerin 1/3, yaşayan türlerin şaşırtıcı bir çöküş içinde, onları 50 yıl içinde kaybedeceğiz diyor videosunda. Kısa bir video yapmışlar. Fakat ben sonra tekrar baktım. 50 yıl içinde tamamını kaybedeceğiz diyor. Yani 50 yıl içinde bitecek bütün hayat diyor. 1978'e kadar, 2008'e kadar, 78'e kadar ve bütün türler ve şimdi harekete geçmek zorundayız diyor. En çok da Afrika, Asya ve Avrupa'da ve Orta Doğu'da tabii ciddi bir sorundan bahsediliyor.
Daha görmeden bitecek bu türler. Atlas Okyanusu'nda çalışma yürüten bilim insanları 100'e yakın canlı türü keşfetmişler çok yakın bir zamanda. Bu sayede su altındaki ekosisteme dair yeni bilgilere ulaşılması amaçlanıyormuş ve yapılan açıklamaya göre Plymouth Üniversitesi'ndeki Dr. Nick Hicks'in konuyla ilgili açıklamasına göre bu keşifler en yakınımızdaki türlerden keşfedilmesi en kolayları. Bu araştırma buzdağının görünen kısmı olabilir demiş,
evet,
ama
buzdağının görünen kısmı, ama buzdağı da kalmıyor zaten. Biyolojik çeşitlilik, iklim de ısındıkça, küresel ısınma oldukça iklim değişikliği biyolojik çeşitliliği bitiriyor diyor. Stellenbosch Üniversitesi'nden Güney Afrika'dan da çok ağır bir Guy Majnun'un raporu var. Bir başka çok ağır rapor var. Yeni bir analiz. Sadece başlığını söyleyeyim. İklim değişikliği böceklerin tamamını neredeyse yok edecek diyor. Yani böcekler kaçamıyormuş çünkü, memeliler ve kuşlar gibi. Onlar daha kolay kaçma imkanına sahip. Yani 25 yıl içinde Almanya'da %67'sinin yok olduğunu okumuştuk. Şimdi daha da kötü. Science dergisinde çıkan bu işin sonuna gelindiğini söylüyorlar. Şeyi de karbon, florokarbonları söylemiştik. Nature dergisinde çıkan yeni bir araştırmada. O da ozon tabakasını mahvedecek olan bin bir türlü hastalığı ve neden yükseldiği de bilinmiyor. Hangi ülke Doğu Asya'da birileri yapıyor bilinmiyor. Bir çok önemli haber daha var. Bunu da söylemiştik, 16 Mayıs haberi. Yani taze su alanları, temiz su alanları ortadan kalkıyor. NASA'nın röntgen gibi çektiler. Bu en bir numara neresi? Orta Doğu ve Irak ve Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunduğu yer. Çok büyük bir sorun olacağını söylüyor. Biraz şeye baktık ve işte açık parmak izleri, insanın parmak izleri görülüyor diye. Glifosatların da, pestisit, böcek öldürücülerinin durumunun da bir facia olduğunu gösteren yeni bir araştırma var. Bunların hepsini, bir de sonuncuyu da söyleyeyim, iyi haberleri söylüyorum bu sefer. Okyanuslar ısındıkça da balıklar başka tarafa, hayatlarını kurtarmak için kuzeye, kutuplara doğru kaçıyorlarmış. Bu iyi değil. İyi haber şu: bugün açlık grevine girdi 3 öğrenci. Cambridge Üniversitesi bütün fosil yakıtlardan çekmezse artık sonuna geldik, ne yapalım, biz de ölürse ölürüz diyorlar. Çok acayip bir şey var. Bugün 3 mezun olmamış 3 öğrenci, son sınıf öğrencisi. Bir de Shell'le ilgili gene bugün yıllık genel kurul toplantısında Royal Dutch Shell şirketinin bütün fosil yakıtlardan yatırımlarını değiştirmek zorundasın diyorlar. Fosil yakıt şirketine, şeyde de Hürriyet'te de Serkan Hoca'nın haberi, bu termik santral yapılırsa 250 bin ağaca veda edeceğiz. Rüzgar olur, güneş olur ama kömür asla diyen de bir haber var. Şeyde yapılmış, Trakya'da Çerkezköy ve Tekirdağ, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerini.
Evet, i̇şte bu hafta Barış Akademisyenlerinden 14 Boğaziçi'li akademisyen barış talep ettiği için Çağlayan Adliyesi'nde yargılanıyor. Salı 10.30, Çarşamba 9 ve Perşembe 9'da Çağlayan Adliyesi'nde dayanışma çağrısı var. İnternet üzerinden bunun detaylarını görebilmek mümkün. Biz de hatırlatmış olalım.
Evet, şimdi günün karikatürüne geçeceğiz. Haftanın karikatürlerine geçeceğiz. İzel Rozental'le.
İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.
Güzel, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Can.
Nasıl var? Vaziyet?
Vaziyet geçen haftaya göre daha iyi sanki. Geçen hafta kötü bir başlangıç yaptık. Aynen bugün tam bir hafta önce çok tatsız bir başlangıç, evet, yapmıştık. Ve tabii ki dalgaları devam ediyor, sürüyor. Karikatür dünyasından soracak olursanız... maalesef çizilen karikatürler pek iç açıcı değildi. Bu konuda epey bir karikatür külliyatına sahip olduk. Fakat daha öncesinde ben Amerika'dan bir karikatür getirdim. Jim Morin diye bir çizer. Florida'dan bir çizer, veteran bir çizer yapmış. 6 karelik bir karikatür bu. Onu önce anlatmak istiyorum. Belki 6 karesini değil de birkaç tanesini anlatırız. Burada 6 kişilik var. 6 kişinin, 6 devlet adamının portreleri var. Birincisi John Adams, Amerika'nın birinci başkan yardımcısı 1800'lerde. Bundan bir quotation, bir alıntı alıyor. Gereksiz savaş büyük suçtur. Tabii burada gereksiz savaş ne anlama geliyor o tarihte, o kontekste bilmiyorum, tartışılabilir tabii, evet, ama. Tabii. İkincisi daha önemli, Benjamin Franklin. Geçici güvenlik uğruna temel özgürlükten vazgeçenler ne özgürlüğe ne de güvenliğe layıktır demiş. Bu da daha o yıllarda. Franklin Delano Roosevelt'in bir sözünü almış. 32. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın. Ardından Winston Churchill geliyor. Sonra 5. sırada Kennedy var. O da Amerika'nın 35. başkanı. İç politika sadece bizi yenilgiye uğratabilir. Oysaki dış politika bizi öldürür.
Evet.
Demiş. Ve 6. ve son karede bilin bakalım kim var?
Donald Trump.
Bildiniz. Bildiniz. Evet. Amerika'nın 45. başkanı. Kelimesi kelimesine çevirecek olursak burada söylediği söz şu. Ne olacağını göreceğiz millet. Ama ben bunu Aziz Nesin'in sözleriyle söylemeyi, tercüme etmeyi daha doğrusu tercih ediyorum. Dur bakalım ne olacak.
Dur bakalım ne olacak, evet.
O hikayeyi anlatmayalım burada. Yeni evet. Bir Bukowski faciasına neden olmayalım. Evet, ondan sonra tabii olaylar başladı. 15 Nakba gösterileri, olayları, ölen 60'ın üzerinde kişi. Epey karikatür izledim, takip ettim. Çoğu kanlıydı, çoğu biraz propagandist, çizildikleri ortam ve coğrafyaya göre tabii propagandist yapıdaydı. Benim en çok beğendiğim diyeceğim veyahut da ilgimi çeken, ki bu sanıyorum ileride de bir sembol olarak kalacaktır. Bacakları olmayan bu Filistin kurtuluş, Filistin daha doğrusu direnişinin bir sembolü. Saber al-Aşkar diye bacaksız bir Filistinlinin sapanla taş atması fotoğrafı. Bu fotoğraf yansıdı basına. Bundan da gazete duvarda çok güzel bir karikatür çıktı. Utku Can Akyol çizmiş. Sapanda taş yerine dünya var.
Müthiş bir karikatür gerçekten.
Evet. Evet.
Söylenecek söz bırakmıyor. Utku Can Akyol.
Yine Hani Abbas'ın Suriye'de Suriyeli Hani Abbas, ki kendisi aslında Filistinlidir. Onun bir karikatürü var. Burada Google Map'e baktığınız zaman haritalara hani bir işaret vardır. Böyle damla şeklinde. Biraz da rokete benzer. Onu Kudüs'ün üstüne indirmiş, Filistin demiş. Ve sanıyorum iki tane bayrak var çünkü, Amerikan ve İsrail bayrakları. Sanıyorum elçiliği, büyük elçiliği veya şimdi konsolosluk hala binasının üstüne indiriyor. Filistin diyor. Böyle karikatürler vardı. Daha sonra biliyorsunuz hafta sonu da 19 Mayıs'ı kutladık. 19 Mayıs'la ilgili de yeniden eskiye rücu edildi. Can Baba'nın, Can Yücel'in çok eski bir şiiri ki 70'lerden geliyor biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. 71'den sonra 72'de galiba hapse girmişti.
Evet tabii.
O zaman Mao'nun ve Che Guevara'nın kitaplarını tercüme ettiği için 15 yıl mı 10 yıl mı öyle bir süre hapis cezası almıştı Can Yücel. Daha sonra 74'te aftan yararlanarak çıkmıştı. Bu geçtiğimiz 19 Mayıs'ta da iki karikatürcümüz, biri Aydan Çelik, ki programcımız da oluyor burada. Bir tanesi de Muhtar. Muhtar, Cumhuriyet Gazetesi'nin cumartesi günleri çıkarmaya başladığı bir mizah sayfası. Bana biraz eskilerden şeyi andırıyor yine. Günaydın'ın Ekim'deki gırgırı andırıyor. Tam da öyle 71, 12 Mart'tan sonra çıkmaya başlamıştı. İlginç bir köşe, ilginç bir sayfa. Ben izin verirseniz o şiiri okuyabilir miyim?
Estağfurullah, tabii. Bunu ilk şey de hatırlattı. Ben de onu ilave edeyim izninle. Özgür Mumcu köşesinde Can Yücel'in şiirini hatırladım dedi. Onun üzerine Cumhuriyet'te dün zaten manşetini almıştı bu sözünü ettiği şiiri.
Evet. Güzel bir şiir aslında.
Evet, oku.
Ve müstehcenlik de içermiyor. Dolayısıyla rahat rahat okuyabiliriz.
Tabii.
Ve gerçek Can Yücel. Onu da söylemekte yarar var. Çok taklidi var çünkü biliyorsunuz. Okuyayım mı?
Evet, lütfen.
Bugün 19 Mayıs. Mayıs'ın 19'u. Sen ey Türk istiklalinin koruyucusu. Sen ey ülkemizin geleceği, ulusumuzun gözbebeği. Sen ey demir parmaklıklarda barfiks yapan, ranzalarda parende atan sportmen ve kahraman Türk gençliği. Önünde senin bütün kilit bayiler açık. Ama her zaman Samsun'a çıkılmaz ha. Bu sabah da abluda volta atmaya çık.
Evet.
Güzel şiir.
Evet, çok güzel şiir ve ayrıca karikatürler de ona uygun şekilde devam ediyor anlaşılan. Özgür Mumcu'nun yazısı da çok hoştu, evet. Doğrusu yani. Evet. Valla karikatür durumu böyle.
Benden bu kadar.
Çok yani, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi ve neşeli, hoş bir hafta diliyorum. Açık Radyo'nun sloganını ne zaman değiştireceksiniz merak ediyorum. Kainatın tüm seslerine, titreşimlerine, renklerine ve çizgilerine Açık Radyo dinleyicilerine selam olsun.
Selam.
İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.
Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Biz bitirdikten sonra da Seçil Türkan Soma nöbetinin 4. yıl dönümü münasebetiyle biraz gecikmiş olarak da yaptığı özel bir programı devreye sokacak. Onu şimdiden biz duyurmuş olalım.
Evet, Soma nöbetinde bu ay katliamın 4. yılında davadaki son durumun değerlendirilmesi, olası gelişmeler ve bir sonraki duruşmanın 19 Haziran'da olması ele alınacak. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Soma'ya yıl dönümünde Soma için adalet mitingine katılmak üzere Soma'ya gitmesiyle yeniden açılan Pandora'nın kutusu, yani eski müşavir Yusuf Yerkel'in tam da seçimden önce gelen özrü, bu özürle oyuncu Oğuz Atay'ın gözaltına alınmasına kadar giden garip sürece değineceğiz.
Barış Atay'ın
özür dilerim.
Evet, tamam, onu dinleyeceğiz. Biz de bu arada artık çıkalım yayınımızdan, bitirdik. Çok yoğun haftalar ve günler böyle de devam edeceğe benziyor. Ama bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Bu arada Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. İyi ki doğdun Acar Reisli ve iyi ki doğdun Feryal Kabil diyoruz. Arkadaşlarımıza da doğum günlerini kutluyoruz ve hepinize günaydın diyoruz.
Günaydın.
Açık Gazete.